Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutezahhirin. Allahümme allimna ma yenfauna, benfa'na bima allemtena, ve zidna ilme. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlar, tefsir dersimizde bugün Fecr suresine başlayacağız inşallah. Sure hakkında bilgi vermeden önce ilahi kelamı tilavet edeceğiz, okuyacağız. Daha sonra da ayet ayet anlamaya gayret edeceğiz. Rabbimiz anlayışımızı, akletme ve fikretme özelliğimizi geliştirsin efendim. Kur'an-ı Azimüşşan hem okunmak, hem anlaşılmak, hem de hayatımızı ona göre yönlendirmek için indirilmiş ilahi rahmet eseri bir hidayet kılavuzudur. Bu kılavuzumuzu doğru tanımak, onun gösterdiği, işaret ettiği hedeflere doğru yol yürümek, hem hedefe giden yolu kısaltacak, hem de her türlü sapkınlıktan, yolu şaşırmaktan bizi muhafaza edecektir Allah'ın izniyle. Şimdi bugün tefsirini yapacağımız bölümün kıraatini gerçekleştiriyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما Sadakallahü'l-Azim.
Değerli dinleyenlerim, Fecr suresinin 1. ayetinden 20. ayetine kadar tilavet etmiş olduk. Elhamdülillah. Fecr suresi Mekke'de nazil olan surelerden biridir. Hicretten önce inmiştir. Toplam 30 ayettir. İsmini birinci ayette geçen ve tan yerinin ağarması, sabah aydınlığı manasına gelen fecr kelimesinden almıştır. Mushaf tertibine göre 89. suredir. nüzül sırasına yani iniş sırasına göre ise 10. sure olduğu araştırmacılarımız tarafından tespit edilmiştir. Bu kısa girişten sonra sureye başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecr. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Yemin olsun fecre, yani o şafak vaktine. Fecir, Arapçada, o sabaha doğru gecenin karanlığından gündüzün aydınlığının başlama anı, bir tan yerinin ağarması tarzında ifade ettiğimiz ana deniyor fecir vakti. Cenab-ı Hak o vakte dikkat çekiyor. O fecir zamanı uyanık olmaya teşvik ediyor kullarını. Bu fecir vaktinde Kur'an-ı Kerim'in kıraat edilmesine özellikle dikkat çekiyor. Yani o seher vakti dediğimiz seher vaktiyle sabah vaktinin arasındaki o geçiş noktası kim bilir alemde ne sırlar tecelli ediyor, hangi manevi sofralar açılıyor, yeryüzü nasıl canlanıyor, gökten yere neler iniyor, yerden göğe neler çıkıyor, bunların hepsini ancak Allah bilir. Fakat evet, her tarafı bir yorgan gibi bürüyen ve bütün varlığa adeta bir sükunet, bir sessizlik ikram eden o gece karanlığı yerini bir uyanışa, bir telaşa terk ediyor adeta, meşguliyete terk ediyor. O geçiş anında bazı badel mevt canlıların küçük ölüm diyebileceğimiz uykudan uyanıp yeni bir hayata gözlerini açtıkları an ne kadar önemli. Bir doğuş anı. Yeniden varlığa diriliş ya da varlığın yeniden bir dirilişi. İşte Yüce Rabbimiz o fecre dikkat çekiyor. Belki işte o vakitte horul horul uyuyanların seyredeceği, ibret alacağı bir nokta yok. Ancak o vakitte uyanık olanların eğer ibretle bakarlarsa o kainattaki uyanışa şahit olurlar. Güllerin açılışına, efendim kuşların yavaş yavaş ses çıkarmasına, ağaçların farklılaşmasına, salih kulların gözlerini açıp adeta o vakitte ilahi divana duruşlarına, niyazlarına, bütün bunlara baktığınız zaman insanın yüreğinde nice ürperişler meydana getiren eşsiz bir ilahi tablodur fecir vakti. Bütün tasalar, dertler o fecirle beraber adeta yeni bir safhaya geçer ya da özellikle arınır insanın ruh dünyası, hayal dünyası. Her gün yeniden dirilmek. İşte Cenab-ı Hak o fecre and olsun ki diyor. Ve leyalin aşr ve 10 geceye and olsun. Nedir bu 10 gece? Alimlerimiz Zilhicce'nin ilk 10 gecesi demişler çoğunlukla tefsirlerde. Çünkü Araplarda da Zilhicce'nin o haç ayları, o Zilhicce dediğimiz ilk 10 gününü kutsal saymak gibi bir adetleri vardı. Yüce Rabbimiz de bir haç ibadetinin yapılacağı o mevsimin o günlerine, o gecelerine ayrıca yemin ediyor. Ve o gecelerde yapılan ibadetlerin çok çok ecirli olacağına dair rivayetler de kitaplarımızda yer alır. İşte alimlerimiz buralardan yola çıkarak bu 10 gecenin Zilhicce'nin ilk 10 gecesi olduğu noktasında daha çok görüş birliğine varmışlar adeta. Fakat farklı görüşler de yok değil. Kimileri demişler ki efendim bu 10 gece Hicri yılın birinci ayı olan Muharrem ayının ilk 10 gecesidir. İşte bir yıla başlangıç öyle diyelim. Yeni bir ömür takviminin açılışı. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü niye yorumlar birden fazla çıkıyor? Farklı bakış açılarına göre, farklı pencerelerden yaklaşıma göre farklı şekillerde yorumlar ortaya çıkmış oluyor müfessirlerimiz tarafından da. İşte bir kısmı da demiş ki o yeni bir yıla başlamanın hicri olarak, yeni bir yıla başlamanın ilk 10 gecesi. Özellikle Arapçada ya da Hicri yılda gün geceyle başlıyor. Günün başlangıcı güneşin doğuşuyla değil, geceden başlıyor. Güneşin batışıyla ertesi gün başlamış oluyor. Bu yönüyle o gece başlangıçları önemli. Bir de gecelerde birçok sırlar var. Neden? İşte 10 gündüz denmemiş de 10 gece denmiş. Nice nice manevi yükselişler, terakkiler geceleri olmuş. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracında olduğu gibi. O seher vakitleri müthiş bir insanın yüreğine sekinetin indiği anlar olarak tarih boyunca, hatta dünyanın yaratılışından beri böyle bir özellik taşımış. Bu yönüyle gece sırlarla dolu. Nice alışverişler oluyor gece. Evet, tehlikeleri de yok değil. Ama Allah'la hususi adeta bir hat kuran kulların, salihlerin geceyi özlediklerini okuyoruz, duyuyoruz. Gece özlenen bir şeydir. Yeni yeni ufukların açılması adına o karanlığın içerisinde yeni yeni güneşler doğar bazı gönüllere. Yani arayışta olan gönüllere, yani uyanık gönüllere. Bu yönüyle 10 gece. Buradan şöyle de bir mana çıkar mı acaba? Onu bilmiyorum. Tefsirlerimizde o manaya işaret edilmemiş ama acaba bir 10 gece insan diri bir şekilde o geceyi Allah'ın razı olacağı kıvamda geçirse farklı bir değişim ve dönüşüm olur mu acaba? Psikolojik anlamda ya da biyolojik anlamda araştırmalar yapılsa bu 10 gece üst üste farklı bir şekilde değerlendirilmiş olsa acaba nasıl bir dönüşüm, değişim olur? 10 gece denmiş çünkü. Zilhicce'nin 10 gecesi, Muharrem'in 10 gecesi diye bir tahsis yapılmamış. Buradan yola çıkarak bazı alimler derler ki bu 10 gece işte bir ayda 3 tane onlu taksimat yapabiliriz. İlk başından işte 10. güne kadar 10 gece. Orada hilal farklı bir görünümde incecik başlıyor böyle. Sonra yavaş yavaş kalınlaşıyor. İkinci 10 gece mehtap geceleri adeta, aydınlık geceler, dolunay geceleri. Üçüncü 10 gece de yine yavaş yavaş yine farklı bir şekilde hilale dönen ayın küçüldüğünü görüyoruz. O süreçlere işaret edilmiş olabilir demiş bazı alimler. Bazıları da demişler ki bu Ramazan'ın ilk 10 gecesi olabilir ya da son 10 gecesi olabilir. Niye son 10 gece? Son 10 gecede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çoğu zaman itikafta olduğunu da biliyoruz. Onun da son 10'u önemli. Çünkü Kadir Gecesi'nin de orada olduğu Efendimiz'in işaretlerinden anlaşılıyor. Farklı görüşler olsa da böyle bir anlayış da var. Fakat bazı muhakkik dediğimiz tefsir araştırmacıları burada Allahu Alem Zilhicce'nin ilk 10 gecesi kastediliyor manasında daha yoğunlaşmışlar. Ancak o gecelerin 10 sayısıyla bir şekilde değerlendirilmesinin çok farklı ufukların açılmasına da sebebiyet verebilecek bir pencere açılır diye insanın gönlüne geliyor. Tabii en iyisini alemlerin Rabbi olan Allah bilir Celle Celaluhu. Ve şef'i vel vetr. Yemin devam ediyor. Çift olana ve tek olana yemin olsun ki. Peki bu nedir çift olan ve tek olan? Müfessirlerimiz burada da tabii herkes kendince yorumlar yapmış. Hatta 36 kadar yorumun olduğu söyleniyor tefsirlerde. Farklı farklı. Kimisi demiş ki burada tek olan yalnız Allah'tır Celle Celaluhu. Çift olan da bütün varlıktır. Allah her şeyi çift yarattığını beyan ediyor. O zaman teke ve çifte yemin olsun demek bütün varlığa and olsun ki anlamında bir yemindir. Bütün varlığa işaret eder demişler. Olabilir mi? Elbette olabilir böyle bir yorum. Bazıları da demiş ki bütün varlık zaten tek ve çift olarak ayrılabilir. Başka ayrılma şansı yoktur. Varlığa Cenab-ı Hak bu şekilde işaret etmiştir buyuruyor. Birçok şey elbette söylenebilir. Dedim ya 36 tane görüş serdedilmiş. Bazen işte tek başlarsınız hayata, sonra çift hayat olursunuz, ikişerli olursunuz. Sonra artarsınız. ağaçlarda, tohumlarda benzer tarzda işte bir tek tohumla başlar, sonra çoğalır, çoğalır, genişler, büyür. Bu şekilde de yani anlamaya elbette çalışabilirsiniz. Ama alemlerin Rabbi olan Allah teke ve çifte yemin olsun ki buyurduğuna göre kim bilir araştırmalar neleri gösterecek daha ileride. Bugün bakıyorsunuz bir takım yazılımların dillerinde, kodlarında işte tek, çift diye de ifade edebileceğimiz bir takım yazılım kodları da söz konusu oluyor. Alemin varoluşunda acaba arka planda böyle bizim bilmediğimiz bir takım kodlar mı var? Bilmiyoruz. İnsan cahil. Neyi biliyoruz ki? Bize zaten ilim olarak çok az bir şey verilmiş. Ve Yüce Rabbimiz dikkat çekiyor ama teke ve çifte yemin olsun ki diyor. Ve leyli izâ yesir ve geçip giderken geceye, yani böyle adeta efendim dünyanın üzerinden bir örtü, bir perde çekilir gibi geçip gidiyor o gece. Her bir gece yerini gündüze terk ediyor. Sonra onun arkasından dolanıyor adeta. Tekrar gündüzün üzerini bir örtü gibi örtüyor. Allah gecenin gelişine ve gidişine adeta. Gecenin gelişine ve gidişine yemin ediyor. O zaman akıllı olan insana burada nice nice Allahu Alem işaretler olsa gerektir. Zaten bir sonraki ayette Cenab-ı Hak akla dikkat çekiyor. Hel fî zâlike gasemul lizî hicr. Bunda bir akıl sahibi için ibret alınacak bir yemin. Bu yemine layık hakikatler vardır. Öyle değil mi diyor. Elbette vardır. Buradaki hel ifadesi soru edatı olarak daha çok kullanılır ama bazı yerlerde muhakkak anlamında kat, Arapçada kat diye ifade ettiğimiz edat yerinde kullanılır. Müfessirlerimizin hemen hemen tamamına yakını böyle ifade ederler. Böyle baktığımız zaman mana şöyle olur. Muhakkak ki bunda, bu yeminde, yukarıdan beri yapılan o fecre yeminde, efendim, on geceye yeminde, teke ve çifte yeminde, o gecenin geliş ve gidişine yeminde, buyuruyor ki Cenab-ı Hak, bunda diyor, öyle bir yemin var ki, ama diyor bu akıl sahibi için böyle. Yani yemin, üzerine yemin edilen şey mutlaka çok önemlidir. Önemlidir ama onun önemini herkes kavramıyor. Hicr sahibi kavruyor. Hicr sahibi, hicr akıl anlamına da kullanılıyor. Aslında bu kelime engellemek demek. Akıl kelimesi de bir şeyi bağlamak demek zaten. O da insanın kendi nefsini gemlemesi, bağlaması anlamında akıl bu anlamda da kullanılır. Hicr kelimesi de engellemek anlamına kullanıldığı için insanı kötülüklere karşı engelleyen, bir takım tehlikelere karşı ona dur diyen melekemiz bu şekilde yorumlanmış. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor işte. Lüzumsuz şeylerden kendisini engelleyerek adeta Allah'ın ayetleri üzerinde odaklanmaya sevk eden bir akıl varsa bir adamda, bunun diyor ne büyük bir yemin olduğunu o kişi çok iyi bilir. Zaten böylesi insanlar için bu yemin diyor adeta. Hel fî zâlike gasemun lizî hicr. Bu yemin sıradan bir yemin değil. Madem ki alemlerin Rabbi and olsun diye bunlara yemin ediyor, öyleyse eğer sende akıl varsa bu yemin edilen şeyler üzerinde bir düşün bakalım diyor. Efendim Yüce Rabbimiz tabii bize akletme melekesini lütfediyor. Tefekkür dediğimiz düşünme melekesini veriyor. Bunu kullanan insanla kullanmayan insan arasında çok fark var. Hani kullanılmayan uzuv zayıflar diye genel bir kaide vardır biyolojide. Sağ elinizi çok kullanırsanız o çok güçlü olur. Kullanmadığınız uzvunuz zayıflar zaman içerisinde. Hatta denir ki bir çocuk doğduğunda karanlık bir odaya bırakılsa işte 10 gün 20 gün göz melekesi hiç çalışacak bir imkan, ışık bulamazsa bir daha o göz görmüyormuş, kapanıyor. Kullanamıyorsunuz çünkü. Akletmek de böyle. Allah'ın her bir ayeti üzerine akleden insanın tefekkür dünyası derinleşir, gelişir. Akletmeyen insan hiçbir şey anlamaz. İşte alemlerin Rabbi de her birimize bu akıldan nasip verdi. O halde bu aklı çalıştırıp Allah Celle Celaluhu'nun ayetleri üzerinde işaret ettiği hususlarda derin derin tefekkür ederek oradan nice nice ibretler devşirmek, nice nice hakikatlere ulaşmak gerekiyor. Elem tara keyfe feale rabbuke bi'ad irame zâtil imâd elleti lem yuhlak mislühâ fil bilâd. Görmedin mi diyor. Rabbin ne yaptı o Hud peygamberin gönderildiği Ad kavmine? Ad kavmine ne yaptı görmedin mi? O sütunlar üzerine kurulmuş binalarla dolu direkli İrem şehrine. Sütunlar üzerine kurulmuş binalarla dolu direkli İrem şehrine. Ad kavminin yine yaşadığı bölge burası. Ki beldeler arasında onun eşi benzeri yaratılmamıştı. Dehşet bir demek ki şehircilik ya da mimari. Öyle bir daha önce görülmemiş tarzda bir güçlü bir şehir kurmuşlar. Ad kavmi Yemen'de Uman ile Hadramevt arasında bölgede yaşamış eski bir önemli bir Arap topluluğu. İrem ise Ad kavminin bir kolu olup adını kabilenin atası olan İrem'den almıştır. Aynı zamanda topluluğun yerleşim merkezine de bu ad verilmiştir. Bu Ad kavmi güçlü bir kavim. Cenab-ı Hak hatta bazı alimlere göre burada benzerleri yaratılmamıştır derken bu kişiler kastedildiği ifade edilir. Bazı alimlerimiz de bu şehrin bir benzeri daha önce böyle hiç oluşturulmamıştı, yaratılmamıştı. Hiçbir beldede böylesi görülmemişti diye anlar. İşte Cenab-ı Hak görmedin mi ey Habibim? Rabbin ne yaptı bu Ad kavmine? Yani nasıl bir azaba uğradılar? Nasıl bir helake düştüler? Görmedin mi? Görmedin mi demek? Bilmedin mi? Yani görür derecesine bir haber sana gelmedi mi demektir. Buradan şunu anlıyoruz. Demek ki Efendimizin yaşadığı dönemdeki o topluluk bu kavimlere dair az çok bir takım bir şeyler biliyorlardı. Belki atalarından nakledile gelen bir takım kıssaları vardı bunların. Cenab-ı Hak da onlara atıfla görmedin mi diyor. Onlar güya çok güçlü şehirler kurmuşlardı. Böyle direkler üzerine oturtmuşlar evlerini. Sütunlar üzerine oturtmuşlar. Şimdi bazen yeri sağlamlaştırmak ya da zemini sağlamlaştırmak için direkler dikiliyor ya. Biraz öyle. Biraz belki yüksekçe binalar anlamında kullanılıyor bu ifade. Kendilerine çok büyük değer veriyorlar. Artı bizden güçlü kim olabilir diyorlar. Sanki dünyaya kazık çakıyorlar. Ve ölmeyeceklerini sanıyorlar. Peygamberlerini yalanlıyorlar. Bu yalanlamaların neticesinde de tabii bir takım helakler, felaketler, azaplar üzerlerine iniyor. Yok olup gidiyorlar. Sadece isimleri kalıyor. Bir de baykuşların şenlendirdiği o yıkık harabeleri kalıyor sonunda. Cenab-ı Hak bunları hatırlatıyor ki Mekke müşriklerine de o dönemin küfür elebaşlarına da hatırlatmada bulunuyor Cenab-ı Hak. Malınıza, mülkünüze, şehrinize, kalenize güvenmeyin. Hud Aleyhisselam'a saygısızca davranan topluluk belasını buldu. Siz Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem saygılı olmazsanız sizin de akıbetiniz bu denilmiş oluyor. Ve semudellezine cabus sahra bil vadi. Vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'u görmedin mi? Bir de ona bak diyor. Onlar da öyle oldu. Semud, Salih Aleyhisselam'ın kendilerine peygamber olarak gönderildiği bir topluluk. Bunlar da dağları yontarak binalar yapmakla biliniyorlar. Şimdi bazı şehirler görüyorsunuz değil mi? Böyle hakikaten dağların yamaçlarında kayaları oymuşlar, şehirler yapmışlar. Neden? İşte düşmandan, vahşi hayvanlardan, şundan bundan korunma adına kendilerince korunaklı binalar yapmışlar. Fakat neticede bunlar da Salih Aleyhisselam'la alay ettiler. Ona karşı çıktılar. Karşı çıkınca da bunlar da helak olup gittiler. Kimisi bir sesle helak oldu. Kimisi bir aşırı bir fırtınayla, rüzgarla, kasırgayla helak oldu. Kimisi suyla helak oldu, boğulup gitti. Kimisi belki bir yanardağ patlamasının altında kaldı gitti. Hiç kimse kalıcı olmadı. Evet bu cezalar tabiat hadiseleri diye izah edip geçiveriyorsun bazen. Elbette tabiat hadiseleri içerisinde bir takım bazı hadiseleri izah edebilirsiniz. Fakat bu helaklerin arkasında göremediğimiz bir sünnetullah var. Bir Allah'ın kanunu var. Toplumlar bozulunca silinir giderler. Öyle olur, böyle olur ama bir şekilde yok olur. Herkes onu bir sebebe bağlar, farklı farklı. Arka planda hangi sebeple helak olduklarını ancak Allah bilir. Fakat Yüce Rabbimiz bize bunları da haber veriyor. Günahlarıyla batırılan insanlardan bahsediyor. İşledikleri günahlar yüzünden farklı helak sahneleriyle karşılaşan topluluklardan bize Rabbimiz bahsediyor. O zaman biz iman ediyoruz. Bu alem Cenab-ı Hakk'ın mülküdür. Onda dilediği gibi o tasarruf eder. O aleme kanunlar koymuştur. Ama kanunlar sadece tespit ettiğimiz maddi kanunlar değil, arka planda manevi kanunlar da çok güzel bir şekilde tıkır tıkır işlemektedir. Kaldı ki Allah koyduğu kanunun da esiri değildir. Kanunların üstünde en yüce kanun fe'alül limâ yurid. Onun dilediği her şeyi yapabilecek güç ve kudrette oluşudur. Onu hiçbir kanunla Rabbimizi sınırlandıramazsınız. Şunu yapamazsın diyemezsiniz. Çünkü o yaptığından sorumlu değildir. Fe'alül limâ yurid'dir. İstediği her şeyi yapabilendir. Ve firavne zil evtâd. Ve kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Kazıklar sahibi diye ifade ediliyor Firavun. Kazıklardan maksat alimlerimiz derler ki bu çadırdaki o kazıkların, çadıra ayakta tutan kazığın efendim işaretidir. Ve bu şu anlama gelir. Yani kavmi kabilesi orduları çok olan o Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Çünkü çadırlar kuruluyor, ordular orada dinleniyorlar, hazırlık yapıyorlar falan. İşte o adeta kazıklar sahibi Firavun, o çadırların hepsine sahip olan Firavun. Bir böyle anlaşılıyor. Bir de işte Mısır'daki piramitler falan var. Adeta yeryüzüne kazık çakmışçasına böyle o hala dünyanın büyük harikalarından sayılan, nasıl yapıldığına dair çok farklı izahlar getirilmeye çalışılan o piramitlerin sahibi, öyle diyelim. Nice nice köşklerin sahibi, belki direkler üzerine kurduğu sarayların sahibi, o Firavun'a ne yaptığını görmedin mi abi? Gördün. Ya da bildin değil mi? Bildin neler yaptı Allah. O Firavun, ben sizin en yüce ilahınızım diyordu. O da bir kaşık suda boğuldu. Ellezine dagav fil bilad. Bütün bu kimseler, Ad kavmi, Semud kavmi işte, bu Firavun ve hanedanı, bunların hepsi diyor yaşadıkları ülkelerde azdıkça azmışlardı. Yani haddi aşmışlardı. Tuğyana düşmüşlerdi. Fe ekseru fihel fesad ve taşkınlıklarıyla oralarda var güçleriyle çokça fesat çıkarıyorlardı. Bozuyorlardı. İlahi nizama karşı çıkıyorlardı. İnsanlar arasına fitne fücuru sokuyorlardı. Düzen namına ne varsa alt üst ediyorlardı. Adaleti gözetmiyorlardı. Ölçüleri tarumar etmişlerdi. İşte fesadı yaygınlaştırmışlardı. Islahı, salahı yaygınlaştıracaklarına fesadı çoğaltmışlardı bunlar. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْدَ عَذَابٍ. Bunun üzerine de Rabbin onların üzerine bir azap kamçısı indirdi. Yağdırdık da yağdırdı. Hepsine bir azap kamçısı indi. Çünkü bunlar ahireti inkar ettiler. Hesap vermeyeceklerini düşündüler. Ahlaki bozgunluğa düştüler. Çünkü onlara göre hayat sadece dünyadan ibaretti. Ve felaketle karşı karşıya gelince iman ettik dediler ama iş işten geçmişti. Firavun tam boğulurken şimdi Musa ve Harun'un Rabbine iman ettim demişti. Allah da şimdi mi demişti. Şimdi mi? Artık çok geç. İnne rabbeke lebil mirsad. Ey Nebi Ekrem, şüphesiz ki senin Rabbin elbette her an gözetlemelidir. Rasathane de gözetleyici gibidir adeta. Sürekli gözetlemelidir. Kimi? Bütün varlığı. Ondan gizli bir şey olmaz, ondan gizli hiçbir şey kalmaz. Sadece meleklerin gözetlemesi değil, alemlerin Rabbi daima gözetlemededir. Göz önündesiniz yani. Zerre kadar ne yapıp ettiyseniz hepsi alemlerin Rabbi tarafından görülmektedir, bilinmektedir. Bu şuuru diri tutmak lazım. Cenab-ı Hak işte huzurda yaşamak, huzurda olmak dedikleri büyüklerin bu haldir. Huzurda olan huzurda olur. Yani her an Hakk'ın huzurunda olduğu şuurunda diri bir hayat süren kimseler hem içe doğru huzurları derinleşir, yürekleri tatlı tatlı ürperir, korku vardır ama ümit de vardır, efendim sevgi vardır, haşyet vardır, Allah korkusu vardır. Huzurda olmak, huzuru bulmak, vuslat dedikleri de budur. Her an huzurda olduğunun farkında olmak. فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنْ İnsan, Rabbi onu varlıkla sınayıp da kendisine ikramda bulunduğu ve bol bol nimetler verdiği zaman Rabbim bana değer verdi, beni şereflendirdi der. İnsan böyle nimetler üzerine yağdığı zaman, bir eli yağda bir alıp bir eli balda olduğu zaman, cebinde para olduğu zaman, altında araba olduğu zaman, her ihtiyacını karşılayabilecek bir imkana kavuştuğu zaman der ki Rabbim bana ikramda bulundu, beni değerli kıldı, bana şeref üstüne şeref verdi der insan diyor, böyle der. Halbuki biz ona imtihan kastıyla verdik diyor Cenab-ı Hak. Ne yapacak bakalım? Şöyle mi diyecek? هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي اَشْكُرَ اَمْ اَكْفُرُ Bu Rabbimin fazlındandır. Beni deniyor. Şükreden bir kul mu olacağım, nankör mü olacağım diye. Böyle derse kazanan olur. Hakikaten Rabbinin nimetlerini gören ve ona şükreden bir hissiyatla bir hayat süren kul hakikaten imtihanı başarmıştır, kazanmıştır. Veren o diyebilir. Alan sensin, veren sensin, kılan sen. Ne verdinse odur. Dahinemiz var. Adeta üzerindeki nimetlerin hepsini Hakk'ın kendisine ihsanı, ikramı olduğu şuuruyla onların sahibi gibi davranmaz da emanetçisi gibi davranır. O nimetlerin hepsinin hakiki sahibinin Mevla olduğunun farkındadır. Çünkü o inna lillah şuuruyla yaşar. Biz her şeyimizle, canımız, malımız, mülkümüzle, her şeyimizle Allah'a aitiz zaten. Şu alemde en güzel ameli ortaya koyabilme adına bir sınavdayız der. Fakat gafil insan, evet Rabbim beni böyle gördü, gözetti, ben Allah'ın has kuluyum diye bakar. Belki de ya bu benim hakkım diye bakar. Cenab-ı Hak da tabii kime vereceğini bilir diye bakar adeta. İşte o zaman imtihanın kaybedildiği an başlamıştır. Şimdi Cenab-ı Hak bir başka insandan bahsediyor şimdi. Bakınız veya aynı insan yine. وَاَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانًا Buna karşılık onu darlıkla sınayıp da rızkını kısıverince, biraz ölçülü verince Rabbim beni rezil perişan etti. Bana hiç değer vermedi der. Allah'ı suçlar. Halbuki bu da bir imtihandı. Allah vererek de imtihan eder, alarak da imtihan eder. Birinde şükür, birinde sabır gerekir. Kanaat gerekir. Yapan eden o olduğunu bilmek gerekir. Her hale uygun bir edep kuşanmak gerekir. Her halin bir edebi var. Fakirliğinde bir edebi var, zenginliğinde bir edebi var. Sabreden fakir kazanır, şükreden zengin de kazanır. Hangisi daha çok kazanır, hangisi Hakk'ın katında daha makbuldür onu biz bilemeyiz. Onu elbette alemlerin Rabbi olan Mevlamız takdir edecektir. Fakat insanoğlu böyledir. Böyleyiz yani daha doğrusu. Ham insan böyledir. Verince kendimizi değerli hissederiz. Bize nimetler akınca üstümüze. Alınca gönül koyarız adeta. Sanki küseriz alemlerin Rabbi Mevlamıza. Allah muhafaza buyursun. Ben niye böyleyim demeye başlarız. Falan benim kadar namaz da kılmıyor, oruç da tutmuyor. Hayra da koşmuyor. Onun bindiği arabaya bak, oturduğu eve bak. Bir de bana bak. Ya Rabbi şimdi yani nasıl oluyor bu der adeta. Hayır Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben dilediğime rızkı açarım, dilediğime daraltırım. Ve imtihanı herkese özel yaparım diyor. Herkesin imtihanı kendi içinde özel. Elbette her birimizin üzerinde gördüğümüz, göremediğimiz nice nimetler var. Allah her bir nimetine küçük büyük demeden şükredebilmeyi hepimize nasip eylesin. Verince şımarmayan, alınca da darılmayan kullarından eylesin. Kella, bella tükrimunel yetim. Hayır, hayır. Doğrusu siz yetime değer verip ikram etmiyorsunuz. Kim babasız, annesiz kalmış yavrucuk. Onu adam yerine koymuyorsunuz diyor. Allah'ın size verdiği ikramlardan onu ikramlamıyorsunuz. Artı ona şeref payesi takmıyorsunuz. Babası yok, anası yok. Kullanmayacağınız eşyaları ona vermeyi düşünüyorsunuz. Horluyorsunuz, üstten bakıyorsunuz. Kaderine küssün diyorsunuz belki. Hayır, hayır diyor. Siz yetime değer vermiyorsunuz, ikram etmiyorsunuz ona. وَلَا تَحَاطُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ Yoksulu yedirme konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Halbuki onun hakkı o. Allah sana verdiyse, sana verdiğinin içinde yoksulun hakkını da emaneten sana verdi. Onu görüp gözetmelisin. Onda yoksa sendeki var olandan onu da bir şekilde istifade ettirmelisin. Hayır diyor, siz bunu yapmıyorsunuz. Hatta bu noktada teşvik etmiyorsunuz. Birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Demek ki burada teşvik etmek önemli bir şey. Yani ne yapalım ya adam zengin ama vermiyor işte. Ne yapalım dememeli. Teşvik etmeli, varmalı ona. Kardeş Allah sana böyle bolca ikramda bulundu. Bak şurada yetimler var. Şurada yoksullar var. Onları görüp gözetelim inşallah. Allah sana daha çok versin deyivermeli. Demek ki birbirimizi teşvik edeceğiz. Yetimleri görüp gözetme noktasında fakirleri, kimsesizleri doyurmak, ihtiyaçlarını gidermek noktasında. Özellikle teşvik konusu önemli. Burada Cenab-ı Hak ifadeyi böyle kuruyor. Siz diyor, yoksulun doyurulması noktasında ona gıda olacak şeyler verilsin için bir teşvik operasyonu yapmıyorsunuz. Birbirinize bu noktada haydi yapalım anlamında bir destek çıkmıyorsunuz. Ve te'kulûne turâse eklen lemmâ. Haram helal demeden mirası alabildiğince yiyorsunuz. Atadan anadan ne kaldıysa, nereden kazanıldığına bakmaksızın. Yiyorsunuz da yiyorsunuz. Sınırsızca. Ve tuhibbûne l-mâle hubben cemmâ. Ve bir de malı aşırı bir sevgiyle seviyorsunuz. Adeta sevdalanmışsınız mala. Malı hedef haline getirmişsiniz. Gönlünüze mal sevgisini içirmişsiniz adeta. Gönlünüzü mal sevgisiyle doldurmuşsunuz. Böyle doldurduğunuz için de infak edemiyorsunuz zaten. Böyle doldurduğunuz için de mal sizi Allah'tan alıkoyuyor. Böyle doldurduğunuz için de dünyayı seviyorsunuz. Ahireti bir kenara bırakıyorsunuz. Siz olun, mal sevgisini gönlünüzden çıkarmaya bakın diyor. Esas olan budur. Ne demiş büyükler? Mal elde, cepte, kasada caiz ama kalpte caiz değil demişler mal sevgisi. Kolay mı? Kolay olsa imtihan olmaz. Fakat daha üst değerler uğruna eğer kişi kendisini o üst değerlere yönlendirirse, gönlünü daha yüce değerlerle buluşturursa elbette bu dünyanın çöpü, samanı, ufak tefek ne bileyim güzellikleri elbette ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci planda kalacak. Ve Allah sevgisi, Resulullah sevgisi, ahiret sevdası öne geçecektir. Fakat insanoğlu mala düşkün bir varlıktır. Cenab-ı Hak da bize ayna tutuyor. Yok diyor, siz malı çok aşırı seviyorsunuz. Neredeyse hayatınızın gayesi haline getirmişsiniz. Bu iyi bir gidiş değil diye uyarıyor. İnşallah bugün bu ayette kalalım. Cenab-ı Hak izin verirse bir sonraki dersimizde 21. ayetten 30. ayete kadar Fecr suresinin geri kalan bölümünü hem okuyalım hem anlayalım inşallah, hem de hayat haline getirelim efendim. Allah'a emanet olunuz.